Ayrım 19, Zavallı, Timur Soykan. Sayfa 185. Erdal korkular yüklü dualarını etmeden yatağa girmezdi. Yatağın köşesine oturup Allah'ım yardımımızı, bu haftamızı, içinde bulunduğumuz bu ayı ve seneyi sağlıklı, sıhhatli bir şekilde yaşamamızı kısmet nasip eylemen için. Bizi kötülüklerden, kazalardan, belalardan koruman için diyerek başladı 20 dakika sürecek dualarına. Ellerini yüzüne sürdükten sonra bütün ışıkları kapatmış ve yatağına uzanmıştı. Perdesi açık pencereden gökyüzünü seyrediyordu. Evin en üst katta bu kadar yüksekte olmasının tek avantajı odasında uzandığında sadece gökyüzünü görebilmesiydi. Bütün bulutlar sert rüzgarda birden dağılmıştı, berraktı gece. Belki yarın hava açık olur diye umutlandı. Sitenin çatılarındaki büyük projektörlerin sert ışığı yıldızların çoğunu yutuyordu. Sadece birkaçı görünebilecek kadar iddialıydı. Ama dolunay ne yapay ışıkların silebileceği kadar güçsüz, ne de güzelliğine bakılamayacak güneş kadar kuvvetliydi. Etrafına birkaç hale saçmış mütevazılıkta karanlığın içinde ışıldıyordu. Korkularından sıyrılabildiği her anda aklına Emel düşmüştü. Sanki arzuları küçülmüş yerinde ancak çok uzaklarda olabilecek kadar güzel kadının duru güzelliği kalmıştı. Her düşündüğünde yarattığı hislerle birlikte geliyordu kadının hayali. Kanı daha dingin akmaya başlıyor, sanki ona inat kalbi coşuyor, heyecanı pompalıyordu. Arzuları sıyrılıyor, arkasından cinselliğini bile dizginleyecek bir şefkat, dudaklarına küçük bir mutlu gülümseme çiziyordu. İri gözlerini, küçük burnunu, dolgun dudaklarını, tokalarıyla zapt etmeye çalıştığı gür kıvırcık saçlarını tek tek sindire sindire düşündü. Kendine özgü bir ışığı vardı Emel'in, bulunduğu her yeri değiştirebilecek. Mehtap gibi ne çok iddialı ne de kusurlu. Fark etmeden Ayşe ile ilgili düşüncelere saptı. ''Nerede bu kız?'' diye mırıldandı. Emel'in anlattıklarıyla hacının söyledikleri arasında uçurumlar duruyordu. Emel kızları okuttuğunu söylemişti tarikatın, hacı ise tam tersini. Emel hoşgörülü insanlardan bahsediyordu, hacı insan öldürebilecek kadar karanlık bir tarikattan. Emel'in masumiyeti ve saflığı gözlemlerini değersizleştiriyordu. Hacı ise gerçeği umursamayacak kadar taraf olduğu için bir savaşın içindeydi. Dosyadaki karmaşa merakını büyütmüştü. Soruşturma için gezmekten MOBESE kayıtlarını izlemeyi bitirememişti. Yarın raporunu yazdıktan sonra bütün gününü kamera kayıtlarına ayırmaya karar verdi. Dolunayın üzerine ince uzun bir bulut sokuldu. Lacivertin içinde mavi yılan gibi dalgalanıyordu. Erdal'ın üzerine görünmez ince tülden bir örtü indi. Son kez belki yarın bulutsuz bir gökyüzü olur diye düşündü ve uyudu. Bütün soruları, bulutlar, hatta Emel bile gitti. Dokuzuncu gün, Salı. Gecenin zifiri karanlığında cep telefonunun alarmıyla uyandı Gürkan. Henüz sabah 4.30'du. Odada sevişmelerinin kokusu ve hızlı nefeslerinin buğusu asılı kalmıştı. Uyanması birkaç saniye sürerdi ve yarı ölü haline hayatın enerjisi dolardı birden. Dün geceden sonra aşık olduğunu düşündüğü kadının çıplak bedenine sarıldı. Ay ışığı düşmüş boğaz manzarasında güzel bir yemek yemişler ve şarabın etkisiyle hafifleyen zihinlerinde yapmacıklıklardan arınarak saatlerce konuşmuşlardı. Birbirlerinin tenine her fırsata dokunarak geçen gece evde iki insanın birbirine en yakın olduğu hazlarla devam etmişti. Emniyete giderken İstanbul üzerindeki binlerce insanın yükünden kurtulmuş, aslı gibi melek gibi uyuyordu. Sadece güvercinler güzel rüyalar gibi uçuşuyor, köpekler kalabalık geziyor ve insanların olduğu saatlerle birlikte tehdit olacaklarından yaşayamadıkları sosyalliğin keyfini sürüyorlardı. Otomobillerin kentte ne kadar çok yer kapladığını fark etti. Kalabalıklar olmayınca caddelerin ve gökyüzünün genişlediğini düşündü. Babasını özlediğini, annesini ne zamandır aramadığını hatırladı. Bugün yapacakları operasyon aklına gelince annesi hemen silindi zihninden. Acaba Mustafa'ya verilecek zarfın içinde hangi adres yazıyordu? Emniyete girdiğinde dışarıdaki gece ıssızlığıyla tezat hareketlilik vardı. Yorgun bedenler uykuya karşı direnişlerini henüz kazanamamıştı. Mustafa müdürden zarfı aldı. Operasyonun gizemi, önemini de büyütmüştü. Emniyetin otoparkından sırayla onlarca araba çıktı. Mustafa Gürkan'a sadece Levent'e doğru sürmesini söylemişti. Yarım saat sonra gökdelen manzaralı caddeye geldiklerinde Mustafa dur dedi. Otomobillerinin arkasında resmi polis araçları, teknikten memurların olduğu minibüs dizildi. Artık merkezden gelecek zarfı açın talimatını bekliyorlardı. Gürkan'ın yanında oturan Arif her fırsata yaptığı gibi uyuklamaya başlamıştı. Her daim nezle haline bağladığı horlaması sinir bozucuydu. Mustafa arka koltukta elindeki sarı mühürlü zarfı çeviriyordu. Gürkan önlerinde dizilmiş gökdelenlere dalmıştı. Yüzlerce yıllık mahallelerin üzerine dikilmiş Osmanlı mezarlıklarındaki mezar taşları gibiydiler. Çevrelerindeki yaşamı yok etmiş ve içlerine daha lüksünü ve ruhsuzunu doldurmuşlardı. Göz alabildiğine uzanıyorlar, kilometrelerce uzaktan bile görünüyorlardı. Kule vinçler kalan küçük boşluklarda yenilerini yükseltiyor, gökyüzünün önüne örülen duvarı tamamlıyorlardı. İçlerinden biri o kadar büyüktü ki yanındaki eski gökdelenler birer apartman kadar kalmıştı. Etrafındaki büyüklük ve küçüklük algısını darmadağın etmişti. İki yanından çocukların kaydırakları gibi yükseliyor, devasa siyah camekandan cepheleriyle kasveti büyüyordu. Gecede karanlık bulutların hızlı göçü camlarında dalgalanırken ürkütücü modern zamanlar şatosu gibiydi. Mustafa'nın telefonu çaldığında irkildi. Arif'in gittikçe gürleşen horultusu kesildi. Mustafa tamam, emredersiniz diyerek telefonu kapattı ve zarfı açtı. Kağıda baktıktan sonra öne eğildi ve karanlık şatoyu göstererek oraya gidiyoruz, en üst kata dedi. Gürkan ürperdi. İstanbul'un zirvesinde oturan adamı gözaltına alacaklardı. Polisleri görünce ne yapacaklarını bilemeyen güvenlik görevlilerinin koşuşturmasının arasından asansöre bindiler. Üç sivil polisin yanında resmi polisler ve delilleri toplamalarına yardım edecek ekip vardı. Güvenlik görevlisi en üst kata çıkmak için gereken özel şifreyi girdi. Mustafa İstanbul'un ortasındaki cam, beton ve demirden dağın zirvesine onları çıkaracak düğmeye bastı. Asansördeki klasik müziğin yumuşak sesini polislerin telsizlerindeki cızırtılar bastırıyordu. Hayatlarının en uzun asansör yolculuğuna başlayan polislerin hepsi zenginliğin kokusunun bile farklı olduğunu düşündü. Özel mermerlerin kapladığı asansör pahalı parfümler gibi kokuyordu. Yükseldikçe derin örgütün de zirvesine tırmandıklarına inançları arttı. Bu zengin adam örgütün bir numarası olmalıydı ve bu görev onlara verildiği için gururlanıyorlardı. Kısa duraklamanın ardından hafif bir melodi eşliğinde açıldı kapı. Damarları parıldayan koyu renk mermerin kapladığı koridorun ortasındaki büyük kapı açılmıştı. Uykulu gözleriyle bir uşak kibarca onları içeri buyur etti. Polisler ayaklarına galoşları geçirirken yaşlı bir kadın dev salonun ortasında belirdi. Bornozunun içinde hareketsiz öfkeyle bakıyordu. Mustafa kibarca günaydın dedi. Evin yaşlı hanımı derin çizgilerin buruşturduğu ağzını kıpırdatmadı ama tiksintiyle bükülmüş dudağı söylemek istediklerini anlatmaya yetiyordu. Çoğu gece konduda oturan genç adamlardan hiçbiri daha önce böyle bir ev görmemişti. Tavanı o kadar yüksekti ki 3 kat sığabilirdi. İnsan kendini bir ev içinde değil bir mabette hissediyordu. Dev avize dışında eşyalar küçük oyuncaklar gibi görünüyordu yüksek tavanın altında. Üzerinde herhalde 1000 tane kristal bulunan avize zenginliğin ihtişamını taşıyordu. Kristaller dış cephenin tamamını kaplayan camekanda parıldıyordu. Uşak yavaş hareketlerle camekanda belli olmayan bir kapıyı açtı. Dışarıdan rüzgarın uğultusuyla birlikte küfürler doldu içeriye. Tok bir ses orospu çocukları. bu ülke size çok fazla, hiç hak etmediniz bu ülkeyi diye bağırıyordu. Şaşkınlıktan öfkeye bir saniyede geçti polisler. Mustafa küçük bir el hareketiyle herkesten sakin olmasını istedi. Tok sesin küfürleri devam ediyordu. Cahil köpekler, aşağılık güç yalakaları, uğrunda kan dökülmüş ülkeyi satanlara oy verecek kadar aciz yaratıklar. Orospu çocukları, geri kafalı yobazlar. Bağırmaktan yıpranmış gırtlağını öksürerek temizledi ve büyük bir balgamı savurmasının tiksindirici sesi duyuldu. Bir süre sadece rüzgarın uğultusu kaldı, sonra fermuarını çekerek içeri girdi zengin adam. Çok şişmandı. Bedenini taşımanın ve avaz avaza küfür etmenin yorgunluğuyla nefes nefese kalmıştı. En önde durmasından amir olduğu belli Mustafa'ya dudağının kenarından pis gülümsedi. Yağlar sarkan suratında küçücük kalmış gözlerinden cüretkârlığı anlaşılıyordu. Tombul eliyle dudaklarını sildikten sonra konuştu. ''Sizi buraya gönderen iktidarı seçen bu cahil halka buradan her gün küfür ederim böyle. Yine de öfkem geçmez.'' Nefesi tıkandı. Öksürük krizini atlattığında pancar gibi kızarmış yüzünde acı ifadesiyle konuştu. ''Üstlerine tükürürüm, işerim.'' Mustafa sessizliğinin devletin otoritesinin zaafı olacağında lafa girdi. ''Adınız Osman Süer mi?'' Zengin adamın küçümseyen bakışını evet olarak kabul etti Mustafa ve devam etti. ''Derin örgüt operasyonu kapsamında şüphelisiniz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi ve 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı uyarınca evinizde arama yapacağız.'' Evrakta derin örgüt üyesi olmakla suçlanıyorsunuz ve gözaltına alınmanız yönünde karar var. Mustafa yasal prosedürlere devam ederken zengin adamın öfkesi şişman suratına sığmıyor, yağlarını tikleri dalgalandırıyordu. Koyu renk mermer sütunun altındaki büyük deri koltuğa oturduktan sonra tombul elini kaldırıp ''Gerek yok'' dedi. Ensesindeki teri silerken devam etti. ''Avukatımı bekleyeceğiz. Aradım. Yolda. Oturabilirsiniz.'' Salonun köşesindeki meşeden pahalı masaya inceleme ekipleri ve rütbesiz polisler oturmuştu. Mustafa ve Arif zengin adamın karşısındaki koltuğa yerleşti. Gürkan ayakta duruyordu. Osman Süer çalan cep telefonunu açtı. Şirket binasına da polislerin geldiğini ve arama yapmak istediklerini öğrendi. Yağların bütün çizgilerini sildiği suratı kıpkırmızı oldu, sesi titriyordu. ''Bırakın ne bok yaparlarsa yapsınlar, saklayacak hiçbir şeyimiz yok. Şirketin avukatları hep yanlarında olsun. Cemaatçiler sağa sola kesin bir şey bırakır. Avukatlara söyle, öyle bir şey olursa hepsini kapının önüne koyarım.'' Kentin ortasında bir dağ inşa eden ve onun zirvesinden halka sürekli lanetler okuyan Osman Süer'e en çok karşısındakilerin düşük rütbesi dokunuyordu. Başbakan ve bakanların hemen hepsini tanıyordu. Daha önceki iktidarların göz bebeğiydi. Burnu Kaf Dağı'nda başbakan randevusunu ilk iptal ettiğinde artık işlerin değiştiğini fark etmişti. Parasının saygıya yetmeyeceği bir güç ile ilk karşılaşması bu olmuştu ve şu anki durumuna efkarlandı. Karşısında biri yakışıklı, diğeri tıknaz, iki polisin rahatlığı sinirlerini alt üst ediyordu. Gürkan yansımasının cam mekanda kaybolup doğan güneşle İstanbul'un belirmesini izledi. İstanbul'da güvercinlerin kenara çekilmeye başlamasını, köpeklerin sosyal dikleriyle vedalaşmasını fark edemeyecek kadar yüksekteydi. Erdal'ın 13. kattaki eve taşındıklarında ''Ne bu ya, bu kadar yüksekte oturulur mu?'' dediğini hatırladı. Bir de burayı görse diye geçirdi içinden. Gece karanlığında fark edilmeden gökyüzünü kaplamıştı bulutlar. Rüzgar günün doğduğu hafif bükülmüş ufukta gri çizgileri dalgalandırıyor, bulutlar kabarıyordu. Erdal bunu görse altına sıçar diye düşündü. Arkadaşının dün gece açık gökyüzüne bakıp aydınlık bir sabah umuduyla uyuduğunu bilmeden. Ufka yayılan ışık birkaç dakika içinde bütün kentin rengini açtı. Bir harita gibi göründü İstanbul. Sessiz bekleyiş yarım saat sonra bitti. Pahalı takım elbiseli, saçları briyantinli genç avukat polislere selam vermeden içeri girdi. Müvekkiliyle baş başa görüşmek istediğini ortaya söyledi. Oluru veren Mustafa ile uzun göz teması kurup düşmanını tarttı. Birkaç dakika sonra geri döndüklerinde işbilir ve özgüveni tepede halleriyle Bond çantasını açtı. İçinden evrak çıkartırken Mustafa yanına gidip gözaltı ve arama kararlarını verdi. Züppe avukat kağıtlarda uzun uzun göz gezdirdikten sonra konuştu. Müvekkilim susma hakkını kullanacak. 5 avukat daha birkaç dakika içinde burada olacak ve el konulan bütün materyal, bilgisayardan alınan bütün imajlar tutanağa geçirilirken avukatların imzası olacak. Delil torbalarının mühürlenmesi sırasında burada hakimin olmasını talep edeceğiz. Torbalar yine hakim huzurunda açılacak. Avukatlarımızın biri hard disklerden imajların alınması konusunda uzmandır. Özellikle bilgisayarlardaki verilerin kopyalanması sırasında onun burada olması konusunda ısrarcıyım. Avukatın sinir bozucu ukalalığına ve üstünlük taslamasına müdahale zamanını sabırla beklemişti Mustafa. Artık elindeydi züppe. Kimseyi beklemeyeceğiz. Şüphelinin avukatı geldi ve yasalar 5 tane avukatı olacak diye bir şart koşmuyor. Avukat ağzını açtığında Mustafa sırtını dönmüştü. Şımarık avukata haddini bildirerek kızgınlıklarına su serptiği ekibine aramaya başlayın. Bakılmadık tek bir köşe bile kalmayacak talimatını verdi. Polisler plastik eldivenlerini takarken Osman Süer mahremiyetine devletin bu kadar kolayca girmesine şaşırıyor, hiç yaşamadığı çaresizlik hissini tanımaya çalışıyordu. Bilgisayar ekranında Üsküdar meydanındaki MOBESE'nin kayıtlarını hızlandırılmış şekilde ileri sarıyordu. İnsan kalabalığı kesik görüntülerde azgın bir nehir gibi akıyor, şemsiyeler kapanıyor, açılıyor, vapurlar yolcularını boşalttığında büyük bir kalabalık meydanın dört bir yanına dağılıyor. Küçük dinginliklerden sonra yine kalabalık yeni vapur için birikiyor ve bu bıkmadan usanmadan tekrar ediyordu. Erdal küçük meydanda en son Ayşe'nin göründüğü saatte kaydı ileri sarmayı bıraktı. Yaşam normal hızında akarken Ayşe'nin kadraja girmesini bekliyordu. Eğer Üsküdar meydanına yürüdüyse en geç 15 dakika sonra buradan geçmeliydi. Ama öyle olmadı. Meydandan geçen bütün kadınlara dikkat kesilmesine karşın onu göremedi. Gözden kaçırmasının çok az bir olasılık olduğunu düşünüyordu. Çünkü küçük meydandaki görüntülerde aksaması çok netti ve bunu fark etmemesi imkansızdı. Belki bir dükkana ya da başka yere uğramıştır diye düşünüp görüntüye dikkat kesildiği ilerideki dakikalarda da yoktu. 2 saatlik zamanı izledikten sonra tekrar başa döndü. Birkaç kadını benzetti ama o olmadıklarından hemen emin oldu. En fazla 3 kilometrelik bir yolun arasında kaybolmuştu Ayşe. Belki Üsküdar meydanına gitmeden geri dönmüştür diye düşünüp küçük meydandaki görüntülere yeniden bakmaya başladı. Adnan büroya girdi. Yüzündeki ifadeden bugün de torpil arayışıyla çaldığı kapıların yüzüne kapandığı belliydi. Başıyla küçük bir selam verip masasına geçti. Silahını belinden çıkarıp masaya attıktan sonra montunu ceketini çıkardı. Masadaki DVD kapaklarına ve çömez polisin bilgisayarına bakıp MOBESE kayıtlarını incelediğini anladı. Vay vay, başa kürek çekmeye devam ha. Oğlum, oradan bir şey çıkmaz. Bu davadan bir şey çıkmaz zaten ya. Kız tarikatta koçum. Oraya gidip aramak da artık büzük ister. Boşuna tırmalama, keyfine bak. Sonra benim gibi. Sustu. Soruşturmanın üzerine gittiği için sürülmüş kahraman polis rolünü oynayacaktı. Ama Erdal'ın tanık olduğu şef karşısındaki teslimiyetinin buna izin vermeyeceğini biliyordu. Ama insan başkasını inandırmaktan çok kendini ikna için oynar oyununu, devam etti. Benim gibi çizerler adamı. İşini iyi yapmak, iyi bir polis olmanın hiç önemi yok. Erdal Afgan kaçağı hatırlayıp şişman adamın iyi bir polis olduğuna kendini inandırabilmesine hayret etti. İyi rol yapabilmeyi dilerdi. Söyleyemediklerini böylece bu kadar belli etmezdi Erdal. Ama Adnan anlamış ve hırçınlaşmıştı. Ama sen işini biliyorsun zaten çömez. Tarikatın oralara uğramazsın artık, gemini yürütürsün. İstanbul garanti sana. Göbeğini okşayarak aşağılayıcı kusuyordu kelimelerini. Sarkık bıyıklarının simetrisi pis gülümsemesiyle bozulmuştu. Erdal yapabilse gözlerinin içine bakardı ama bilgisayarının ekranına dönüp konuştu. Gittim Tarık Ata, muhtarla da konuştum, sana selam söyledi. Adnan hemen kalın yüzüğünü söktü, hiddetten bıyıkları titriyordu. Bunu bir meydan okuma olarak hemen anlamış ve dövüşmeye hazırdı. Cemil abi gazeteden kaldırdı kafasını, yakın gözlüklerini çıkartarak genç polisin geç kalmış isyanıyla içini ferahlatan sahneyi izliyordu. ''Ne diyorsun lan sen, alay mı ediyorsun?'' diyerek ayaklandı Adnan. Üzerine yürüyecekti. Erdal'ın boynuna, omuzlarına sıcak bir su döküldü sanki. Kalbinin atışı kulaklarında zonkluyordu. Hemen en acınası haliyle geri çekildi. ''Yok abi, yanlış anladın. Aynen öyle söyledi. Ama ben ağzının payını verdim. Hatta o büyük bina var ya, orayı arayacağımızı filan söyledim. Hemen forsu söndü. Ben sert çıkınca hemen yavşadı. O manada söylemedim. Aklıma bile gelmedi öteki türlüsü.'' Adnan ikna olmamış ama duraksamıştı. Kavgaya hazır, dik bakıyor ve Erdal'ın telaş içinde çırpınışında gücünü halen tamamen kaybetmediğini görüyordu. Hiçbir şey söylemeden koltuğuna geri döndü. Cemil abi Adnan her zamanki gibi nefretle Erdal'a yine acıyarak baktı. Erdal anlatmaya devam ediyordu. Adnan'ın telefonu çalınca sustu. Şişman polis her zamanki ağır hareketiyle kemerine taktığı kılıftan eski model cep telefonunu çıkarttı. Numarayı görünce telaşlanıp ayağa kalktı. Kaba sesini inceltmeye çalışarak konuştu. ''Selam abi, hürmetler. Yengem çocuklar nasıl?'' ''Pek iyi değil aslında abi.'' ''Tabii tabii, hemen geliyorum. Buradan bir emrin var mı?'' ''Tabii abi, bir saat sonra oradayım.'' ''Şimdi hemen çıkıyorum.'' Ceketini montunu giydi, çıkmak üzereyken çömeze dönüp konuştu. ''Ulan arkamdan gülenleri biliyorum ama son gülen iyi güler. O Süleyman da görecek son gülen nasıl gülüyormuş.''
19. ayrımın sonu. Sayfa 195.